insanları Allah ile korkutmadan, cennetle cehennemle eğitmeden, sadece kanun zoruyla yetimin malını muhafaza edebilir misiniz? Ne insanların namusunu kanun zoruyla tamamen muhafaza edebilirsiniz, ne insanların malını muhafaza edebilirsiniz. İnsanların her birinin kalbine bir Allah korkusu yerleştirmeden, bir bekçi yerleştirmeden, onların kalbine, onları murakabe makamına ulaştırmadan toplumun toplum olabilmesi, insana uygun bir toplum meydana gelmesi mümkün değil. Yetimin malına yaklaşan bir toplum artık hangi mala yaklaşmaz ki? Yetimin malını yiyenler kimlerin malını yemez ki? Küçük bir çocuğa bile, onun malına bile tenezzül edenler, aciz bir varlığın malına tenezzül edenler, belki 1 yaşında, belki 5 yaşında, belki 7-8 yaşında bir çocuğun malına tenezzül edenler, böyle bunu yapanlar artık o toplum nasıl bir toplum olabilir ki? Benle yetimi koruyan kimse cennette böyle izliyordu Allah'ın Resulü. İki parmağını, iki işaret parmağını bir araya getirerek böyle söylüyordu. Benle yetimi muhafaza edenler işte böyle olacağız cennette. Benle beraber olmak isteyenler yetimin malını güzel korusunlar. Ya Resulallah dediler, biz sözümüze sadığız. Sen önümüzde olduktan sonra vallahi denize bile girsen bizden hiç kimse geride kalmaz, seninle beraber denize gireriz ya Resulallah. Vereceğim deyip de vermeyenler, geleceğim deyip de gelmeyenler, devam edeceğim deyip de devam etmeyenler, ölünceye kadar bu davadan ayrılmayacağım deyip de 25-30 yaşına gelince hemen emekliye ayrılanlar, bir kenara çekilenler, hiçbir zaman dava adamı olamayanlar, onlar o kadar çoktur ki.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah Azze ve Celle zinaya yaklaşmayın buyurduktan sonra hiçbir nefsi haksız yere öldürmemeyi de emretmiş, öldürmeyi haram kılmış idi. Bu talimatlar esas itibariyle sadece şahıslara verilen talimatlar gibi görünse de aslında devletlere verilen talimatlardır. Allah Azze ve Celle bu şekilde İslam devletinin nasıl bir devlet olacağını ifade etmiş oluyor. Allah'ın istediği devlet, Allah'ın istediği medeniyetin, Allah'ın istediği toplumun hangi esaslar üzerine bina edileceğini ilan etmiş oluyor. Madem ki Allah bu şekilde emrediyor, zina edilmesini değil, zinaya yaklaşılmasını bile men ediyorsa, o halde devletlere düşen vazife, zinaya götüren yolları kapatmak, kadın erkek ilişkilerini indirmek, mümkün olduğu kadar azaltmak, kadın erkek ilişkileri belirli ölçüler üzerine devlet tarafından bina edilmeli, kadınların erkeklerle bir arada çalışmaları, koşulları hazırlanmalı, mümkün olduğu kadar bunlar azaltılmalı. Allah Azze ve Celle bu şekilde esas itibariyle İslam toplumunun en önemli esaslarından birisini vaaz etmiş olmaktadır. Çünkü bir toplumda kadın erkek ilişkileri düzenlenmemiş ise zinanın önünü almak mümkün olmayacaktır. Bir toplumda kadın erkek ilişkileri düzenlenmemişse o toplumda ahlakı muhafaza etmek mümkün olmayacaktır. Çünkü insanın en zayıf olduğu noktalardan birisidir bunlar. İnsan maldan daha ziyade, belki makamdan daha ziyade karşı cinse karşı istek duymaktadır. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle bu meseleye önem vermiş, zina etmeyin buyurmamış, zinaya yaklaşmayın buyurmuştur. Yaklaşmak bile haramdır. Çünkü yaklaşanların, o sınırlı, o tehlikeli sınıra yaklaşanların eninde sonunda oraya düşeceğinden korkulur. İslam toplumda zinayı önlemek için hem ahlaki esaslar yerleştirmiş, hem zina eden kimselere şiddetli cezalar getirmiş, bekar olarak zina etmiş olan kişiye 100 değnek gibi bir ceza getirmiş olsa da, evlendikten sonra zina etmiş olan kimselere ise rejim gibi ağır bir ceza getirmiştir. Kendisinin itirafıyla yahut da 4 tane erkek şahidin apaçık görmesi ve şehadette bulunmasıyla bu ceza tatbik edilir İslam toplumunda. Her ne kadar bazı kimseler rejimin varlığını inkar etseler de sahih hadislerde, hatta bazı alimlerin kanaatine göre mütevatir seviyesine yakın bir şekilde rivayet edilmiş, Efendimiz rejim etmiş, Efendimiz'den sonra da Hulefai Raşidin döneminde rejim çok iyi bilinmiş ve defalarca hutbelerde bu mesele gündeme getirilmiştir. Her ne kadar bugün bazı kimseler kendilerini batılı insanlara sevdirebilmek için dini daha cici hale getirmeye çalışıyorlarsa da, Allah'ın dini zaten cicidir, onların süslenmesine püslenmesine ihtiyacı yoktur. İslam'da böyle bir hüküm vardır. Ama bütün şartları yerine geldikten sonra, İslam toplumunda insanların namusuyla yaşayabilmesi ve kendi namusundan emin olabilmesi, huzurlu yaşayabilmesi için elbette ki böyle cezalara ihtiyaç vardır. Allah Azze ve Celle bu hükümleriyle gerek kadın erkek arasındaki ihtilatın azaltılması, çalışma koşullarının uygun hale getirilmesi, bakışmalarının önlenmesi, hatta kadınların ayaklarını yere vurarak yürümelerinin bile önlenilmesi, adeta erkeklere haber verir gibi ben geliyorum, yani bana dönün bakın demek için ayaklarını yere vura vura yürümelerine dahi müsaade etmemiş olan İslam, bütün bu önlemlere rağmen eğitim, ile alınmış olan önlemlere rağmen, devletin almış olduğu maddi önlemlere rağmen, bütün bu maddi manevi önlemlere rağmen yine de zina edecek olursa onlara da şiddetli bir ceza getirmiştir. Böylece İslam toplumu tertemiz bir toplum yapılmaya çalışılmaktadır. Daha sonra Allah Azze ve Celle haksız yere insan öldürmeyi haram kılmıştı. Haklı yere adam öldürmek var mıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir insan, bir Müslümanın kanı ancak üç şeyden biri ile helal olur. Ya bir adam öldürmüştür, cana can, kısas yapılır yani. Öldürdüğü için, haksız yere öldürdüğü için kendisi öldürülür. Öldürülen tarafın velileri isterlerse mahkemeye başvururlar ve mahkemeden kısas isterlerse, affetmezlerse, affetme hakları da vardır. İkinci olarak, evlendikten sonra zina etmiş olan, muhsan olduktan sonra zina eden kimselerin recmedilmesi ve bir de dinden dönmüş olan kimselerin öldürülmesi, İslam toplumunda bu gibi hadiselerin yayılmaması için. O kişi isteseydi Müslüman olmayabilirdi. Ama madem ki Müslüman olmuştur, İslam toplumu içerisinde kalmayı vaat etmiştir, ben Müslümanım demiştir, ondan sonra artık Allah Azze ve Celle'nin dininden çıkıp başka bir dine girmesi asla caiz görülemez. İslam nimetinin tadına vardıktan sonra başka bir takım sapık dinlerin, Hazreti İsa'yı Allah gören, Uzeyr Allah gören veya başka bir takım felsefelere inanan kimselerin peşinden gitmesi mümkün olamaz. Böyle bir şeye İslam müsaade etmez. Her ne kadar dinde zorlama yoksa da bu insan İslam'a girmesi için zorlanmamıştır. Ama madem ki Müslümanım demiştir, kendi isteğiyle İslam'ı tercih etmiştir, artık Allah Azze ve Celle'nin dininin ne olduğunu öğrendikten sonra o dinden çıkması mümkün değildir. Bazı insanlar başka bir insanı öldürmenin haram olduğunu kabul etseler de kendisini, insanın kendi kendisini öldürmesini helal olabileceğini iddia etmişlerdir. Yani intiharı caiz gören bazı kimseler olmuştur. Bu kimseler esas itibariyle insanın üzerindeki hakiki yetkiliği göremeyen gafillerdirler. Allah Azze ve Celle'dir insan üzerinde yetkili olan. Allah'tır insan üzerinde her türlü kanun koyma hakkına sahip olan. Allah'tır insan istediği imtihanlara sokma hakkına sahip olan. İnsanın yapması gereken şey ise imtihanlara hazır olmaktır. İmtihanlarla karşılaştığı zaman intiharı tercih edenler, imtihanlara göğüs geremeyenler, Allah'ın kaderine razı olmayan kimselerdir. İnsan Allah'ın imtihanlarıyla karşılaşacak ve bütün bunlara rağmen sabredecek. Madem ki bu belalar, bu musibetler Rabbimden geliyor diyecek, dişini sıkacak, en azından sabır gösterecek. Eğer daha ileri seviyede bir insan ise gelen musibetlere şükredecek. Daha da ileride bir insansa gelen musibetler onu sevindirecek. Hatta ondan da ötede bir insansa Rabbi ile meşgul olduğu için, sürekli Rabbi ile birlikte olduğundan dolayı imtihanların farkına bile varmayacak. İmtihanlar gelip gidecek, haberi bile olmayacak. Böyle olan bir insan intihar edebilir mi? Böyle düşünen bir insan, yeryüzünü imtihan yeri olarak gören bir insan, Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlere şükreden, verdiği musibetlere şükreden bir insanın intihar etmesi mümkün müdür? İntihar esas itibariyle insanın imtihandan kaçmasıdır. İntihar aslında dünyaya çok değer vermekten kaynaklanır. Dünyaya çok değer verenler o dünya nimetleri ellerine geçmediği zaman intiharı tercih ederler. Dünyaya çok değer verdikleri için o dünya nimetleri onlar için her şey olduğundan, onlar dünya nimetlerini ellerine geçirmediklerinde
Ne kadar uğraştılarsa da yine de dünya nimetleri, dünya makamı, dünya malı mülkü ellerine geçmemişse o takdirde bu insanların yapacağı şey intihardır. Aslında intihar dünya sevgisinin şiddetli olmasından kaynaklanır. Eğer dünyayı küçük görseydi, dünya nimetlerini basit görseydi intihar etmeyecekti. Bütün dünya nimetleri elinden alınmış olsa bile onları basit görecek, yine de sabredecekti. Dünya nimetlerine çok değer verenler o nimetler ellerinden alındığı zaman o zaman işte bunalıma girmektedirler. İslam itikadı insanlara bu inancı aşılamakla, dünya nimetlerini basit göstermekle, dünya hayatını ise önemli ve değerli göstermekle aslında İslam toplumundaki intihar hadiselerini de azaltmış olmaktadır. Ondandır ki asırlar boyunca İslam toplumlarında intihar hadiseleri çok az olmuştur. Ama bugün Batı toplumlarında görüyorsunuz ki her gün intihar hadiseleri çoğalmaktadır. Zengindirler, lüks içerisinde yaşamaktadırlar ama huzur bulamamaktadırlar. Batı medeniyeti onları huzura sevk edememiş, onların huzurunu almış götürmüştür. Medeniyet var, insanlara huzur verir. Medeniyet var, bir toplumun huzurunu alıp götürür. Öyle oldu. Batı insanları dünya perest yaptı. Dünya perest olan insanlar dünya nimetlerinden birkaç tanesine ulaşamadıkları zaman intiharı düşünmeye başladılar. Onun içindir ki bugün Batı'da en çok para kazanan meslek psikiyatristlerdir diyebiliriz. Kapılarında kuyruklar oluşmaktadır. Aylar sonrasında randevu vermektedir doktorlar. İnsanlar o kadar bunalım içerisindedirler ki, o kadar çok intihar hadiseleri olmaktadır ki, işte bize de bulaştırdılar. Batılı olmaya çalıştığımız günden beri aynı hastalıklar bize de bulaşmaya başladı. Bizde de intihar hadiseleri çoğalmaya başladı. Bazı kimseler böyle kimselerin bunalım geçirdiğinden ötürü günahkar sayılamayacağını, insanın aslında kendisini öldürmek istemeyeceğini, buna rağmen kendisini öldürmüşse Allah Azze ve Celle'nin onu affedeceğini, çok şiddetli bir bunalım geçirdiğinin delili olduğunu ifade ederler. Halbuki tarih boyunca bizim büyüklerimizden niceler çok şiddetli imtihanlardan geçtiler. Hiçbir zaman akıllarından intiharı bile geçirmediler. Onların, büyüklerin geçtiği imtihanlardan küçükler geçmiyor. Peygamberlerin, alimlerin geçtiği imtihanlardan küçükler geçmiyor. Ama o sıkıntılara rağmen onlar sabretmeyi ve şükretmeyi, hatta başlarına gelenlere sevinmeyi tercih ederler. Madem ki Rabbimdendir derler, o halde önemi yok derler, yollarına devam ederler. İslam itikadının insana kazandırdığı anlayış ile, İslam itikadının meydana getirdiği toplum ile diğer toplumların farkı bu. Allah Azze ve Celle bu şekilde ne bir başka insanı ne de kendimizi öldürmemizi caiz olmadığını ifade ettikten sonra buyuruyor ki وَلَا تَقْرَبُ مَا لَلْيَت۪يمِ اِلَّا بِاللَّتِ هِيَ اَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُبَّهِ. Nasıl ki zinaya yaklaşmayacaksınız, nasıl ki başkasını veya kendinizi öldürmeyeceksiniz. Allah'ın hükümleri devam ediyor. Kur'an ferman ediyor. Yetimin de malına dokunmayacak, yaklaşmayacaksınız. Nasıl ki Allah Azze ve Celle zina etmeyin dememiş, zinaya yaklaşmayın buyurmuş idi. Çünkü yaklaşırsanız hoşunuza gitmeye başlar. Eninde sonunda o çukura bir gün gelir düşersiniz. Aynı şekilde burada da yetim malına yaklaşmayın buyurmaktadır. Yetim malını yemeyin demiyor. Yetim malına yaklaşmayın bile. Yaklaşmayacak olanların elbette ki o malı yemeleri de mümkün olmayacaktır. Eğer yaklaşacak olurlarsa bir gün gelecek, hoşlarına gidecek. Yetimin malını yemek onlara hoş gelmeye başlayacak. Çevrenizde böyle insanlar görmüşsünüzdür. Belki akrabalarınızda da vardır böyle insanlar. Yetimin malını yedikçe yiyenler, hoşuna gidenler, önceleri azar azar yiyenler, daha sonraları tamamını yemeyi düşünenler, yetim çocuğa hiçbir şey bırakmamayı düşünenler. Bu kimseler harama alışmaktadırlar. Ve bu bir hıyanettir. Hıyanet ise alışkanlıktır. Yetim çocuğun malını yemek hıyanet sayılmayacak mı? Hainler devamlı hainlik ederler. Bir defa hainlik etmeye görsün insan. Alışkanlık yapar. O yüzden hıyanet alışkanlıktır. Bir kez yapan bir kez daha yapar. Bazı günahlar böyle değil. Bir içki içen belki bir daha içmeyebilir, belki tövbe istiğfar edebilir. Ama hıyanet edenler, ama yetime hıyanet edenler özellikle, küçücük çocuğa hıyanet edenler, bu kadar alçalanlar, onu bir alışkanlık haline getireceklerdir. Allah Azze ve Celle bütün malların yenilmesini haram kılmış olduğu halde, birbirinizin malını haksız yere yemeyin buyurduğu halde, burada özellikle yetimin malından bir kez daha bahsediyor. Yetimin malı neden özellikle zikrediliyor? Çünkü o yetimdir ve küçük bir çocuktur. Yetim akıl bali olmamış olana denir. Akıl bali olmuş olduktan sonra, babası ölmüş, sonra akıl bali olmuş olan kimse artık yetim değildir. Allah Azze ve Celle küçük çocuğun malının korunmasını istiyor özellikle. Yetim olduğu için, kimsesi olmadığı için, malını koruyacak bir babası olmadığı için, belki annesi de yok, öksüzdür aynı zamanda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyleydi. Daha kendisi doğmadan annesinin karnındayken yetim kalmıştı. Daha kendisi akıl bali olmadan annesini de kaybetmişti. Hem yetim kaldı hem öksüz oldu Allah Resulü. Allah Azze ve Celle Peygamberimize daima bunu hatırlatır. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Yetime gelince ey Resulüm, yetimi hor görmeyeceksin. Yetime güzel sözler söyleyeceksin. Hiçbir zaman onu horlamayacaksın. Sen de yetimdin, unutma. Allah Azze ve Celle bu şekilde İslam toplumunda bir takım ahlaklar yerleştiriyor. Bir takım ahlaklar yerleşiyor. Bu ahlaklar toplumu toplum yapacak, insan insan yapacak olan ahlaklar. Siz bunu kanun yoluyla başarabilir misiniz? İnsanları Allah ile korkutmadan, cennetle cehennemle eğitmeden, sadece kanun zoruyla yetimin malını muhafaza edebilir misiniz? Hangi şeyi muhafaza edebilirsiniz ki? Ne insanların namusunu kanun zoruyla tamamen muhafaza edebilirsiniz, ne insanların malını muhafaza edebilirsiniz. İnsanların her birinin kalbine bir Allah korkusu yerleştirmeden, bir bekçi yerleştirmeden, onların kalbine, onları murakabe makamına ulaştırmadan toplumun toplum olabilmesi, insana uygun bir toplum meydana gelmesi mümkün değil. Murakabe makamına ulaşacak herkes, Allah Azze ve Celle onu istiyor. Devlet görmeyecek, asker polis görmeyecek ama Allah'ın gördüğünü bilecek herkes. Allah'ın murakabesi altında olduğunu hissedecek. Yetimin malına yaklaşsanız kimin haberi olacak ki? Bir yetim mesela sizin vesayetiniz altında olsa, siz onun velisi olsanız mesela, onun malından ufak tefek yeseniz kimin haberi olacak ki? Onun malını kendi malınıza katarak yeseniz kimin haberi olacak ki? Kaç kişinin haberi olabilir? Ama Allah Azze ve Celle'nin haberi olduğunu düşünecek ve böyle bir şeye tevessül etmeyeceksiniz. Allah bizi murakabe makamına ulaştırmak istiyor bu şekilde. Bunlar gizli meseleler. Gizli günahlar bunlar. Ancak Allah'ın gördüğünü bildiğini insan hissettiği zaman bu günahlardan kendisini koruyabilir. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle yetim malına yaklaşmayın diyor. Ancak en güzel şekilde olursa başka. Yetimin mesela hastalığı olur. Siz ona bakıyorsunuz mesela. Onun malından onun hastalığını harcasanız. Mesela durumunuz kötüyse onun yediği yiyeceğin parasını onun malından alsanız. Bunlar ehsen olanın içerisine girebilir. Ehsen olmasa da hasen olabilir bunlar. En güzel olmasa bile güzel de sayılabilir bunlar. Çünkü yetimin bütün malının, mülkünün hepsinin eksiksiz olarak kendisine teslim edilmesi demek, onun bütün masraflarını sizin karşılamanız demek olur. Her insan bunu kabul edemeyebilir. Her insanın buna durumu müsait olmayabilir. Allah Azze ve Celle o yüzden ona müsaade ediyor. İsterseniz ondan biraz yiyebilirsiniz. Onun masraflarını ondan karşılayabilirsiniz. Makul bir ölçüde olmak şartıyla onun malının mülkünü bir an evvel yiyeyim bitireyim de akıl bali olmadan evvel bitireyim diye düşünmeyin. Nisa suresinin ilk sayfasında Allah Azze ve Celle bu meseleye tekrar temas eder. Yetimin malına el uzatmayın kötü niyetle. Aman büyümeden evvel yiyeyim de bitireyim, büyürse benden bütün malını mülkünü teslim alır diye düşünmeyin. Onun masrafları için kullanabilirsiniz ama kendiniz için kullanmayın. Hatta onun masraflarını bile kendi cebinizden yapsanız bu en güzelidir. Yetimin malına yaklaşan bir toplum artık hangi mala yaklaşmaz ki? Yetimin malını yiyenler kimlerin malını yemez ki? Küçük bir çocuğa bile, onun malına bile tenezzül edenler, aciz bir varlığın malına tenezzül edenler, belki 1 yaşında, belki 5 yaşında, belki 7-8 yaşında bir çocuğun malına tenezzül edenler, böyle bunu yapanlar artık o toplum nasıl bir toplum olabilir ki? Allah Azze ve Celle bu şekilde en kötüsünden bahsediyor. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste, zayıf olsa da bir hadiste şöyle buyurmuş, faizi anlatırken bir insanın faiz yemesi kişinin annesiyle hac yolunda zina etmesi gibidir buyurmuştu. Hac yolunda hem de kendi annesiyle. Bu kadar iğrençtir demek istiyordu. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle burada özellikle yetimden bahsediyor bize. Yetimin malına el uzatmak daha çirkindir demek istiyor. Büyük insanların malına el uzatmak da haramdır ama yetimin malına el uzatmak, nasıl ki zinanın her türlüsü kötüdür ama annesiyle hele hac yolunda olması ne kadar iğrenç bir şey olur. O şekilde ifade etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Rabb'i da burada bu şekilde yetim malından özellikle bahsediyor bize. İslam toplumunda yetimin malı korunacak. Devlet bununla ilgili önlemler alacak. Yetim malına devlet el koyacak. Yetim malının sayımını yaptıracak. Yetimin neyi var neyi yok hepsini ortaya çıkartacak. Ve bununla ilgili bir ihbar gelecek olursa devlete derhal gerekenleri yapacak. Bu şekilde Allah Azze ve Celle İslam devletinin nasıl bir devlet olacağının da bize örneklerini vermiş oluyor. Hem devlet ile bu önlemler alınacak, diğer taraftan da millet kendi içinde bir otokontrol sistemi meydana getirecek. Eğer birisi bir yetimin malını yiyorsa derhal devlete gidip ihbar edecek. Bu onun vatandaşlık vazifesi, Müslümanlık vazifesi, insanlık vazifesi olarak görülecek. Çünkü Rabbul Alemin'in emri var bu meselede. Madem ki Allah Azze ve Celle emrediyor, o takdirde o emre uymak zorunda. Madem ki Allah emrediyor, o takdirde o meselede ihbarda bulunmak, Allah'ın emrini yerine getirmek demek. Muhbirlik yapmak demek değil, ispiyonculuk yapmak demek değil. Çünkü bunlar demin de ifade ettiğim gibi gizli günahlardır. Yetimin malını isterse insan başka türlü yiyebilir. Onun için gizli bir şekilde işlenen günahlardan olduğu için, bu gibi günahların toplumda yayılmaması için Allah Azze ve Celle bunu bütün topluma, bu görev bütün topluma vermektedir. Bu görev bütün toplumun omuzlarında, bütün toplum yetimin malını korumak zorunda. Sadece onun velisi değil. Allah Resulü Hazreti Ebu Zer Gıfari'ye öyle söylüyordu. Ya Ebu Zer dedi, ben seni zayıf görüyorum. Kendim için istediğim şeyi senin için de istiyorum. Yanlış anlama demek istiyordu ona. Ebu Zer çok takva sahibi bir sahabiydi. Ama Efendimiz buna rağmen ona öyle söylüyordu. Zekat memuru olmak istediği zaman da ona izin vermemişti. Sen zayıfsın ya Ebu Zer diyordu ona. Senin işin değil bu işler diyordu. Ebu Zer çok takvaydı ama Efendimiz ona görev vermiyordu yine de. Ya Ebu Zer dedi, seni zayıf görüyorum. Senin için istediğim, kendim için istediğim şeyler senin için de istiyorum. Yanlış anlama. Hiç iki kişinin başına amir olma dedi ona. İki kişinin başında amir olma. Sen lider olacak, insanlara baş olacak bir yapıda değilsin diyordu. Hem yetimin malına da vesayette bulunma. Yetimin velisi olma dedi ona. Çünkü sen bu işin hakkından gelemezsin ya Ebu Zer. Ebu Zer yetimin malını yiyecek adam değildi. Ebu Zer eline geçen bütün malları dağıtan bir insandı. Belki de Efendimiz onu kastediyordu. Belki ondan korkuyordu. Ebu Zer 3 günlük yiyeceğin bir insanın 3 günden fazla yiyeceğin bir insanın elinde kalmasını caiz görmüyordu. Kendisini denemek istemişlerdi bazı kimseler. Ona büyük miktarda para göndermişti bir zat ve bak bakayım dedi ne yapacak? Ebu Zer hemen derhal dağıtıverdi bütün paraları. Şu kadarını filan kimseye, şu kadar filan kimseye, şu kadar filan kimseye. Bütün parayı dağıttı. Ebu Zer'in görüşü buydu çünkü. Onun anlayışına göre bir insan çok fazla mal mülk biriktiremezdi. Hatta fakirler var olduğu müddetçe 3 günden fazlasını biriktirmesi caiz değildi. Belki Efendimiz onun bu fikirlerini bildiği için, Allah Resulü ondaki bu takvayı bildiği için ondan korkuyordu. Belki yetim namına yetimin malını da infak eder diye korkuyordu Allah'ın Resulü. Onun için sen bu işi yapma diyordu ona. Sen muttaki bir insansın. Olur ki sen bütün yetimin malını hepsini Allah yoluna infak edersin, yetim namına dersin. Yetiminin sevabına dersin. O sevap kazansın dersin. Ve bu şekilde onun mallarını belki de israf noktasına getirebilir, infak edebilirsin. Onun razı olmayacağı noktaya getirebilirsin. Belki o büyüdüğü zaman neden böyle yaptın, benim malım hepsini dağıttın diyebilir sana. Allah Resulü belki de bunları kastediyordu. Sen bu işi yapma diyordu. Yetimin malını korumak senin yapabileceğin bir şey değil ya Ebu Zer. Belki Efendimiz başka bir şeyi kastediyordu ama sonuç itibariyle yetimin malını korumaya çalışıyordu Resulullah. Benle yetimi koruyan kimse cennette böyle izliyordu Allah'ın Resulü. İki parmağını, iki işaret parmağını bir araya getirerek böyle söylüyordu. Benle yetimi muhafaza edenler işte böyle olacağız cennette. Benle beraber olmak isteyenler yetimin malını güzel korusunlar. Öyle kimseler görüyoruz ki, dayılar, öyle amcalar görüyoruz ki yiyenlerinin malına el koyanlar. Onların malını yiyenler, öyle insanlar görüyoruz ki, kendi kiracısından hırsızlık yapanlar, kendi kiracısının kendisinin kullanmış olduğu elektrik ve suyu kendi kiracısından tahsil edenler, kiracısının saatinden geçirenler, kendisi ondan daha zengin olduğu halde, kendisi ev sahibi, o ise onun kiracısı daha fakir ondan besbelli, buna rağmen kiracısının malını mülkünü sömürenler, kiracısının saatinden geçirenler elektriği ve suyu, bunlar ne kadar adileşmiş kimselerdir. Geçenlerde böyle bir hadise anlattılar bana. Bir kiracı kendisinin, ev sahibinin kendisine böyle yaptığını ve bunu ortaya çıkardığını söyledi. Ve bunu yapan kimsenin kendisini tehdit ettiğini, namusuna leke atacağını söyledi. Eğer bunu ortaya çıkaracak olursan, eğer derhal elimden çıkıp gitmeyecek olursan, daha 3 ay günü olduğu halde, 3 ay günü olduğu halde hem de, derhal evini boşaltmayacak olursan senin namusuna leke atarım diyecek kadar alçalmış adam. Daha sonra Allah'ın içine bakın ki birkaç sene sonra yolda karşılaşırlar ve ben hacca gidiyorum bana hakkını helal et der o adam. Sana hakkımı helal edeyim mi acaba diye sorar kadın. Acaba hakkımı helal etsem mi sana? Et et der adam. Acaba o hakkını helal etse bile Allah hakkını helal eder mi acaba? Yetim gibi çocukları var evlerinde. Kimsesi olmayan bir kadın, erkeği olmayan bir kadına bunu yapanlar. Yetim gibi çocukları var. Ona rağmen ona bunu yapan ve sonra o parayla hacca gidenler. O hac onların günahlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Allah Azze ve Celle zayıf kimseler için böyle hükümler indirdi. Yalnızca yetimler değil. Zayıf kimselerin hepsi buna dahil. Zayıfların en zayıf yetim olduğu için özellikle onu misal verdi bize. Ve evfu bil ahd. Ve sözünüze de sadık kalın, sözleri yerine getirin. Sözünüzü yerine getirmemeyi alışkanlık haline getirmeyin. Geleceğim demişseniz gelin, vereceğim demişseniz verin. Bu da bir alışkanlık. Geleceğim der gelmez. Filan saatte geleceğim der o saatte gelmez. Halbuki Allah Azze ve Celle ahdinize sadık kalın buyuruyordu. Ahitlere vefa göstermelisiniz. İslam toplumunda olması gereken ahlak. Heyhat bugün öyle bir hale gelmişiz ki özellikle Müslüman kesimde söz diye bir şey kalmamış. Saat 3'te geleceğim dese 5'te bile gelmeyenler var. 3'te geleceğim dese 4'te gelmeyenler var. Söz diye bir şey kalmamış. Filan zamanda vereceğim der borcumu vermeyenler çoğalmış. Allah Azze ve Celle bu şekilde İslam toplumunda olması gereken ahlakı bize öğrettiği halde, Müslümanlarda bu ahlak yerleşmesi gerektiği halde, Müslüman ne zaman geleceğim demişse o zaman gelmeli. Vaktine dikkat etmeli. Belki insanlık icabı 5-10 dakika geç kalabilir. Fakat sürekli olmamalı bu. Belki insanlık icabı yolda bir şey başına gelmiş gecikmiş olabilir. Ama hiçbir mazereti olmadığı halde gecikmeyi huy haline getirenler, onlar Allah Azze ve Celle'nin bu emirlerine dikkat etmelidirler. Ve evfu bil ahd, ahde, ahitlere de dikkat edeceksiniz. Ahitleri yerine getireceksiniz. Ne söz verdiyseniz mutlaka yerine getireceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu böyleydi. Kime ne söz verdiyse yerine getiriyordu. Hatta biriyle anlaşmıştı filan zamanda filan yerde buluşalım diye. Anlaştığı kimse unutmuştu, Resulullah unutmamıştı. Adamı orada bir rivayete göre 3 gün beklemişti. Adam eninde sonunda hatırlamıştı. Allah Resulüne geldiğinde beni çok beklettin demiş, başka bir şey dememişti ona. Allah'ın Resulü sözüne sadık kalıyordu. Böyle olan insanlar dava adamı oluyorlar. Böyle olan insanların omuzlarında yükseliyor davalar. Söz diye bir şey olmayan adamlar hangi davaya hizmet edebilirler ki? Sözünde durmamayı alışkanlık haline getirenler, şahsiyetlerini kaybederler zaman içerisinde. Artık o bir şahsiyet zafiyetine dönüşür. Artık o insan hiçbir sözünü yerine getirmemeye başlar. Allah Azze ve Celle Müslümanlara beyatı öğretmişti. Peygamberimiz sahabesinden beyat alıyordu. Söz alıyordu onlardan. Sözlerine sadık kalacaklardı. Söz veriyorlardı. Evet, sözlerine sadık kaldılar. Akabe'de beyat ediyorlardı Resulullah'a. Ahitte bulunuyorlardı. Ya Resulallah dediler, sana itaat edeceğiz, söz veriyoruz. Ve bu sözlerini yerine getirdiler. Bedir Savaşı'nda Allah Resulü onlara soruyordu, ne yapalım dedi. Ne yapalım, düşman geliyor üzerimize, ne yapalım? Kervanı kaçırdık, kervan gitti elimizden. Düşman büyük bir kuvvetle geliyor, ne yapalım? Söz vermiş olanlar acaba sözlerine duracaklar mıydı? Efendimiz onları denemek istiyordu. Söz vermişlerdi Peygamberimize, itaat edeceklerdi ona. Ölümüne kadar itaat edeceklerdi Resulullah'a. Efendimiz onlara soruyor, onların görüşünü almak istiyordu. Ne yapalım dedi. Dediler ki ya Resulallah, Sa'd bin Muaz gibiler kalktılar böyle söylediler. Ya Resulallah dediler, biz sözümüze sadığız. Sen önümüzde olduktan sonra vallahi denize bile girsen bizden hiç kimse geride kalmaz, seninle beraber denize gireriz ya Resulallah. Bu ahdimize sadığız demekti. Biz verdiğimiz sözü unutmadık demekti. Biz seninle beraber ölümüne kadar gideceğiz demiştik. İşte sözümüze sadığız ya Resulallah. Emret, istediğin gibi emret. Hiç çekinmeden emret. Acaba benim emrime itaat etmezler mi yoksa diye tereddüde kapılma ya Resulallah. Şüpheye düşme ya Resulallah. İstediğin gibi emret, biz ahdimize sadığız ya Resulallah. Beyatimizden dönmedik ya Resulallah. Böyle insanlar büyük adamlar oldular. Bunlar tarihe geçtiler. Ahitlerini yerine getirenler tarihe geçtiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden evvel Mekke'ye umre için gitmişti. Yanında ashabı vardı. Sayıları azdı. Önemli bir orduyla gelmemişlerdi. Ordu denmezdi onlarınkine. Ağır silahlarla gelmemişlerdi. Allah Resulü sadece umre yapacak ve geri dönüp gidecekti. Müsaade etmedi Mekkeliler. Bir elçi göndermişlerdi. Elçiyle anlaşma yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Elçi diyordu ki, biz senin bu sene geri dönmeni istiyoruz. Bizim dediğimiz olmuş olsun maksat. Çevrede bir sürü kabileler var. Eğer biz bu sene sana müsaade edecek olursak, Kabe'yi tavaf etmene, Mekke'ye girmene müsaade edecek olursak, o takdirde senin dediğin olmuş olur. Biz mağlup olmuş oluruz. Ve bütün çevredeki karizmamız çizilir dedi adeta bugün ifadesiyle. Onun için bu sene geri dön. Seneye gel umre yap dedi Efendimiz'e. Allah Resulü'yle bu şekilde anlaşma yapıyorlardı. Anlaşma maddelerinden birisi ise ağırdı. Hudeybiye anlaşması. Anlaşma maddelerinden birisi ağırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyordu Mekke'nin elçisi. Bizden birisi Müslüman olacak olur da size sığınacak olursa siz onu bize geri teslim edeceksiniz. Ama sizden birisi yeniden müşrik olur da bize dönecek olursa biz onu size teslim etmeyeceğiz. Tek taraflı bir anlaşmaydı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu maddeyi kabul etti. Allah Azze ve Celle'nin Resulüydü o. Bir bildiği vardı elbette. Sonunda hayra vesile olacaktı o madde. Onlar pişman olacaklardı o maddeyi koyduklarına. Böyle bir maddeyi bizim kabul etmemiz caiz olamaz. Ama o Allah'ın Resulüydü. Allah'ın Resulü kabul ediyordu. Gaybı bilen Allah Azze ve Celle onun kabul etmesini istiyordu ondan. İşte tam o sırada daha maddeler konuşulmuş ve imzalanmamışken o elçinin oğlu geldi Müslüman olmuş olarak. Kan içerisinde, toz toprak içerisinde işkenceden geçmiş olduğu besbelliydi. Ve Müslümanlara katıldı. O adam hemen kendi oğlunu görünce ya Muhammed demişti işte bak görüyorsun ki benim oğlum size katıldı. Anlaşmaya sadık kal. Madem Muhammedül Emin'sin benim oğlum bana teslim et diyordu. Yeniden bize teslim etmen gerekiyor anlaşmaya göre. Efendimiz her ne kadar henüz daha imzalamamıştık dese de adam olsun ama senle konuşmuştuk dedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahdini yerine getirdi. Teslim edin dedi tekrar. Teslim ettiler. Ama sahabe-i kiram çok itirazlarda bulundular. Çok itiraz ettiler. Hatta Hazreti Ömer o gün o kadar itirazda bulundu ki Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gidiyordu ve diyordu ki ya Ebu Bekir o Allah'ın Resulü değil midir? Evet dedi Ebu Bekir. Biz doğru yolda onlar batıl yolda değiller mi? Evet dedi Ebu Bekir. Peki bu maddeyi o halde neden kabul ediyoruz ki dedi. Biz aziz onlar zelil iken biz bu maddeyi neden kabul ediyoruz? Zelil olmayı kabul ediyoruz. Sıddık radıyallahu anh gene sıddıklığını gösterdi. Dedi ki ya Ömer o Allah'ın Resulüdür ona itaat et dedi. Ömer yerinde duramıyor Resulullah'a da gidiyordu. Aynı Ömer aynı fıtrat. Ya Resulallah dedi sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet dedi Resulullah. Biz doğru onlar batıl yolda değiller mi ya Resulallah? Evet dedi Resulullah. O halde dedi bu maddeyi neden kabul ediyorsun? Zilleti kabul ediyoruz ya Resulallah neden? Efendimiz dedi ki ya Ömer ben Allah'ın Resulüyüm fazla konuşma demek istiyordu ona. İtiraz etme ben ahdime sadık kalırım. Ben Muhammedül Emin'im. Muhammedül Emin olmasaydım siz bana inanır mıydınız? Ben emin olmasaydım benim izimden gelir miydiniz? Sözümden dönen bir adam olsaydım bana tabi olur muydunuz? Ben sözüme sadık kalırım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sözüne sadık kalır. Ve Allah Azze ve Celle o maddeyi onların aleyhine çevirir daha sonra. Mevzumuzun dışında olduğu için oraya temas etmiyorum. Allah Azze ve Celle ahde sadık kalmayı bize emrediyor. Ve evfu bil ahd. Ama bugün Müslümanların içerisinde ahde sadık kalanlar o kadar azalmıştır ki. Vereceğim deyip de vermeyenler, geleceğim deyip de gelmeyenler, devam edeceğim deyip de devam etmeyenler, ölünceye kadar bu davadan ayrılmayacağım deyip de 25-30 yaşına gelince hemen emekliye ayrılanlar, bir kenara çekilenler, hiçbir zaman dava adamı olamayanlar, onlar o kadar çoktur ki. İnne lahde kâne mes'ûlen. Herkes kendi ahdinden mes'ûl. Allah Azze ve Celle muhakkak ki ahit bir mes'uliyettir buyuruyor. Söz verdiğiniz zaman mes'uliyetinizi yerine getirmek zorundasınız. Ve enful keyle izâ kultum. Ve ölçtüğünüz zaman da doğru bir şekilde ölçün. Ölçülerinize sadık kalın. Ölçülerinize ölçü konusunda da vefalı olun. Yalan ölçümde bulunmayın. Ve zinû bil kıstâsil mustakîm. Ve tarttığınız zaman da doğru bir ölçekle tartın. Doğru bir tartıyla tartın. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanların toplumunda nasıl bir ahlakın, nasıl bir medeniyetin meydana gelmesi gerektiğini Müslümanlara ifade ediyor. Allah Azze ve Celle günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.